Ayrım 40, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 514. Siyusen'le Wallander emniyetin yanındaki restoranda bir şeyler atıştırdılar. Saat 2'de arabayı Liljegren'in villasının önüne park ettiler. Villa hala polis kordonu altındaydı. Bir polis bahçe kapısını açarak onları içeri aldı. Ağaçların arasından sızan güneş ışınları göz kamaştırıyordu. Wallander birden her şeyin gerçeküstü bir görünüm kazandığını düşündü. Canavarlar soğuktan ve karanlıktan hoşlanırlardı. Bu yıl yaşanan sıcak yazdan hiç hoşlanmazlardı. Bir zamanlar Rüdberg'in alaycı bir şekilde söyledikleri geldi aklına. Katillerin peşine son barda düşmek en iyisidir. Yazları biz polisler eski usul bombacılarla uğraşmayı yeğderiz. Wallander aklına gelen bu düşünceye yüksek sesle gülünce Siyestan ona hayretle baktı ama bir şey söylemedi. Büyük villaya girdiler. Araştırma ekibi çalışmalarını tamamlamıştı. Wallander yüzünü buruşturarak mutfağa baktı. Fırının kapısı kapatılmıştı. Siyestan'ın Björn Fredman'ın çizdikleri resme uymadığına ilişkin söylediklerini hatırladı. İki farklı nedeni olan bir katil. Böyle bir şey olabilir miydi? Yanındaki masada duran telefona baktı, ayizeyi kaldırdı. Telefon henüz kesilmemişti. Üstad'ı aradı. Telefonu açan Ebba hiç zaman yitirmeden ona Ekholm'ü bağladı. Ne var ki Ekholm'ün telefonu açması 5 dakika kadar sürdü. Wallander bu arada giriş katındaki odanın perdelerini açan Siyösten'e baktı. Perdelerin açılmasıyla oda aydınlanmıştı. Adli tıp uzmanlarının kullandığı kimyasal maddelerin acımtırak kokusu burnuna çarptı. Ekholm'ün sesini duydu. Wallander hiç zaman yitirmeden sorusunu sordu. Sorusu Ekholm'ün çalışmalarıyla ilgiliydi. Farklı nedenleri olan seri katiller oldu mu hiç? Kriminoloji uzmanları bu konuda ne diyor? Her zamanki gibi Ekholm, Wallander'in söylediklerini ilginç bulmuştu. Wallander onun dürüst mü davrandığına yoksa kendisine söylenen her şeyden bu denli etkilenebilen naif birim olduğuna bir türlü karar veremiyordu. Ekholm ona İsveç polis teşkilatının garip beceriksizliğine ilişkin alaycı şarkıları hatırlatıyordu. Teşkilat son yıllarda birçok farklı konuda uzmanlara bel bağlamıştı ve kimse bunun nedenini açıklayamıyordu. Wallander aynı zamanda Ekholm'e haksızlık etmek istemiyordu. Geldiği ilk günden beri iyi bir dinleyici olduğunu göstermişti. Bu bağlamda da polisin çalışmalarına ilişkin temel konuları öğrenmişti. Polislerin çok iyi bir dinleyici olmaları ve bu özelliklerini de zor sorgulama sanatında göstermeleri gerekiyordu. Polislerin kendilerine anlatılanların arkasındaki gizli anlamı ve güdüleri bulup çıkarması gerekiyordu. Katillerin arkalarında bıraktıkları ipuçlarını hissetmeleri ve algılamaları şarttı. Tıpkı bu evde olduğu gibi. Cinayet işlendikten sonra katil polislerin göremediği bir şeyi ya da şeyleri mutlaka arkasında bırakırdı. Deneyimli bir polis de bunları bulmalıydı. Katil ayakkabılarını olay yerinde unutmayabilirdi ama düşüncelerini arkasında bırakabilirdi. Wallander telefonu kapatarak bir masanın başında oturan Siyusten'in yanına gitti. Wallander bir şey söylemeden öylece durdu. Siyusten de sessizdi. Villa insanları sessizliğe davet ediyor gibiydi. Eğer ruh diye bir şey varsa, Liljegren'in ruhu başlarının etrafında huzursuzca dolaşıyordu. Wallander üst kata çıkarak odaların kapılarını açıp içlerine baktı. Hiçbir yerde bir evrak ya da kağıt parçası yoktu. Liljegren en önemli özelliği boşluk olan bir evde yaşamıştı. Wallander Liljegren'in hangi konularda adının iyi ya da kötüye çıkmış olabileceğini düşündü. Paravan şirketleri, şirketlerin paralarını hortumlaması, dünyadaki yerini parasını gizleyerek yapmıştı. Özel yaşamında da aynı şeyi mi yapmıştı acaba? Birçok ülkede evi vardı. Bu villa da onun gizlendiği yerlerden biriydi. Wallander tavan arasına açıldığını sandığı bir kapının önünde durdu. Çocukluğunda babasına tavan arasında gizlenebileceği bir yer yaptırtmıştı, kapıyı açtı. Basamaklar dar ve yüksekti. Eski usul elektrik düğmesini çevirdi. Tavan arası da boştu. Geniş odada bir iki tane kayakla bir iki mobilya vardı. Wallander evdeki aynı kokuyu tavan arasında da duydu. Adli tıp uzmanları demek oraya da gitmişlerdi. Çevresine bakındı. Gizli odalara açılan gizli kapılar yoktu. Çatının sıcağı tavan arasını da etkilemişti. Aşağı inerek daha sistematik bir araştırma yapmaya başladı. Liljegren'in dolabındaki giysileri boşalttı. Dolaplarda da bir şey yoktu. Wallander yatağın kenarına oturarak düşünmeye çalıştı. Liljegren'in her şeyi aklında tutması olacak şey değildi. Hiç olmasa bir yerlerde bir telefon defteri olmalıydı ama yoktu. Başka bir şey de yoktu. Önce bunun ne olduğunu çıkaramamıştı. Olayları kafasında bir kez daha gözden geçirip aynı önemli soruyu sordu. Mali müşavir denilen Oke Liljegren adındaki bu adam kimin nesiydi? Oke Liljegren sürekli yolculuğa çıkan biri olmasına karşın evde tek bir valiz bile yoktu. Bir evrak çantası dahi yoktu. Wallander Sjösten'le konuşmak için aşağıya indi. Liljegren'in bir evi daha olmalı dedi Wallander ya da en azından bir ofisi. Dünyanın dört bir yanında evleri var onun diye karşılık verdi Sjösten dalgın bir sesle. Burada Helsingborg'da demek istiyorum, bu ev bomboş. Olduğunu sanmıyorum dedi Sjösten, olsaydı haberimiz olurdu. Wallander başka bir şey söylemeyerek başını salladı. İç güdüsünün doğru olduğundan kuşkusu yoktu, evde dolaşmayı sürdürdü. Ama artık araştırmasını daha ısrarcı yapıyordu. Bodrum katına indi. Bodrumdaki odalardan birinde jimnastik aletleri vardı. Bir de içinde eşofmanlarla yağmurluk olan bir dolap. Wallander düşünceli bir şekilde giysilere baktı. Sonra da yukarıya Sjösten'in yanına gitti. Liljegren'in teknesi var mıydı? Olduğundan eminim ama burada değil. Burada olsaydı haberim olurdu. Wallander karşılık vermeden başını salladı. Tam Sjösten'in yanından ayrılmak üzereyken aklına bir şey geldi. Belki başka birinin adına kayıtlıdır. Ne? Tekne. Belki başka birinin adına kayıtlıdır. Örneğin neden Hans Logard'ın adına kayıtlı olmasın? Sjösten Wallander'in son derece ciddi olduğunu anlamıştı. Liljegren'in neden bir teknesi olduğunu düşünüyorsun? Bodrum'daki dolapta bana tekne giysileri gibi gelen bazı giysiler var. Sjösten Wallander'in arkasından Bodrum'a indi. Haklı olabilirsin dedi açık dolabın önünde dururlarken. Yine de araştırmakta yarar var dedi Wallander. Bu ev doğal olamayacak denli boş. Bodrum'dan çıktılar. Sjösten telefonun yanına oturdu. Wallander balkon kapısını açarak güneşe çıktı. Birden bayıba aklına geldi ve hemen midesinde bir sancı hissetti. Neden onu aramamakta direniyordu? Cumartesi sabahı bayı Kastrup Havaalanı'nda karşılayabilecek miydi? Cumartesiye şurada iki gün kalmışken. Martinson'a telefon ettirip bir yalan söyletmek de hiç hoşuna gitmiyordu. Ama artık bundan başka yapacak bir şeyi de kalmamıştı. Bunun dışında kalan her şey için çok geç olmuştu. Sjösten telefonda biriyle konuşuyordu. Wallander katilin bir daha ne zaman bir cinayet işleyeceğini düşündü. Sjösten telefonu kapatarak bir başka numara çevirdi. Wallander mutfağa giderek su içti. Fırına bakmamaya özen gösteriyordu. Döndüğünde Sjösten telefonu öfkeyle kapatıyordu. Haklıymışsın dedi. Deniz kulübünde Logard'ın adına kayıtlı bir tekne varmış. Benim üye olduğum deniz kulübünde. Hadi gidelim dedi Wallander heyecanlandığını hissederek. Rıhtıma ulaştıklarında rıhtım görevlisi onları Logard'ın teknesinin yanına götürdü. Tekne son derece bakımlı ve çok güzeldi. Gövdesi fiberglaslı ama güvertesi teak ağacından yapılmıştı. Muhteşem dedi Sjösten, çok güzel hem de çok bakımlı. Tam bir denizci gibi tekneye atladı, kameranın kapısının kilitli olduğunu gördü. Hans Logard adında birini tanıyor musun diye sordu Wallander yanı başında duran görevliye. Görevlinin yüzü yanıktı, üstünde de bir konserve balık şirketinin adı yazan tişört vardı. Pek konuşkan biri değildir ama buraya her gelişinde bana mutlaka merhaba der. En son ne zaman geldi? Görevli bir an düşündü. Galiba geçen hafta. Ama bu mevsim işler çok yoğun olduğundan yanlış hatırlıyor da olabilirim. Siyus'tan kameranın kapısını açmayı başarmıştı. İçeriden diğer kapıları da açtı. Vallender beceriksizce tekneye atladı. Teknelerin güverteleri onun için buzda yürümek gibi tehlikeliydi. Dümenin yanından geçerek kameraya girdi. Siyus'tan yanında bir el feneri getirmişti. Kamerayı hızla aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Anlayamıyorum dedi Vallender kıyıya çıktıklarında. Liljegren işlerini mutlaka bir yerden yürütüyordu. Cep telefonlarını inceliyoruz dedi Siyos'tan. Belki oradan bir şey yakalayabiliriz. Görevlinin yanına döndüler. Herhalde diğer tekneye de bakmak istersiniz dedi görevli. Bu sözlere Vallender ile Siyos'tan aynı anda tepki verdiler. Logard'ın bir teknesi daha mı var diye sordu Vallender. Görevli ilerideki iskeleyi gösterdi. İskelenin ucundaki şu beyaz tekne, adı Rosmarin. Elbette isteriz dedi Vallender. Bu diğerinden farklı bir sürat teknesiydi. Bunlar çok pahalı dedi Siyosan, hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok pahalı. Tekneye bindiler. Kamera kapısı yine kilitliydi. Görevli kıyıdan onları izliyordu. Polis olduğumu biliyor dedi Siyosan. Fazla zamanımız yok, kilidi kır ama en kolay yoldan yap. Siyus'tan fazla uğraşmadan kilidi kırdı, kameraya girdiler. Vallender içeri girer girmez turnayı gözünden vurduklarını anlamıştı. Duvarda plastik dosyalar ve klasörlerle dolu bir raf vardı. En önemli şey Hans Logard'ın adresini bulmak dedi Vallender. Diğerlerini sonra inceleriz. Hans Logard'ın adına düzenlenmiş ve üstünde adresiyle adı yazılı olan Angelholm'ün dışındaki golf kulübünün üyelik kartını bulmaları 10 dakikalarını almıştı. Biyub'da oturuyormuş dedi Siyos'tan, buraya yakın. Tam tekneden inmek üzerelerken Vallender birden içgüdüsel bir şekilde dolaplardan birini açtı. Dolabın içinde kadın giysileri vardı. Belki teknede de parti veriyorlar dedi Siyos'tan. Belki diye karşılık verdi Vallender düşünceli bir sesle ama sanmıyorum. Tekneden indiler. Hans Logard buraya geldiğinde bana haber vermeni istiyorum dedi Siyos'tan rıhtım görevlisine. Telefon numarasının yazılı olduğu kartı görevliye uzattı. Ama onu aradığınızı söylememeliyim değil mi diye sordu görevli. Siyos'tan gülümsedi. Evet söylememelisin. Her şey yolundaymış gibi davran. Sonra da hiç zaman yitirmeden beni ara. Saat kaç olursa olsun hiç önemli değil. Geceleri burada kimse olmaz. O zaman buraya gündüz gelmesini umalım. Ne yapmış sorabilir miyim? Elbette sorabilirsin dedi Siyos'tan ama yanıtını alamayacaksın. Deniz kulübünden çıktılar. Saat 3 olmuştu. Yanımıza birilerini alalım mı diye sordu Siyos'tan. Henüz değil diye karşılık verdi Vallender. Önce evini bulalım ve evde olup olmadığını öğrenelim. Helsingborg'dan çıkarak Biyuva doğru gittiler. Vallender Skåne'nin bu bölümüne daha önce hiç gitmemişti. Hava burada pusluydu. Vallender kısa süre sonra fırtına çıkacağını düşündü. En son ne zaman yağmur yağmıştı diye sordu. Haziran'da yaz dönümü bayramı sırasında diye karşılık verdi Siyos'tan bir süre düşündükten sonra ve çok kısa sürmüştü. Siyos'tan'ın cep telefonu çaldığında Biyuv girişine yaklaşmışlardı. Siyos'tan arabayı yavaşlatarak telefonu açtı. ''Seni arıyorlar'' dedi telefonu Vallender'e uzatarak. Arayan üst hat emniyetinden Ann-Britt Höglund'u hemen konuya girdi. ''Louis Fredman hastaneden kaçmış.'' Vallender'in bu sözleri algılaması biraz zaman almıştı. ''Bir daha tekrarlar mısın?'' ''Louis Fredman hastaneden kaçmış.'' ''Ne zaman?'' ''Yaklaşık bir saat önce.'' ''Nasıl öğrendin?'' ''Biri Per Okis onu aramış, o da beni aradı.'' Vallender bir an düşündü. ''Nasıl kaçmış?'' ''Biri gelip kaçırmış.'' ''Kim?'' ''Bilmiyorum, kimse görmemiş. Birden Louis Fredman ortadan kaybolmuş.'' ''Lanet olsun.'' Siyus'tan ciddi bir şeyi söz konusu olduğunu anlayınca hızla frene bastı. ''Seni daha sonra ararım.'' dedi Vallender. ''Bu arada olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmeye çalış. Ama hepsinden önemlisi onu kim kaçırmış? Höglund araştıracağına söz verdi. Wallander telefonu kapattı. Louis Fredman hapishaneden kaçmış. Nasıl? Wallander karşılık vermeden bir an düşündü. Bilmiyorum ama bunun bizim katille bir ilgisi olduğu kesin. Bundan adım gibi eminim. Döneyim mi? Hayır, giderim. Şimdi Logard'ı bulmak daha da önem kazandı. Biu kasabasının içine girdiler. Bir süre sonra da durdular. Sius'tan penceresini açarak Hans Logard'ın evinin bulunduğu sokağın nerede olduğunu sordu. Daha sonra aynı soruyu üç kişiye sormuşlar ve aynı yanıtı almışlardı. Hiç kimse aradıkları adresin nerede olduğunu bilmiyordu. 36. Bölüm. Sonunda Hans Logard'ın adresini bulduklarında emniyetten yardım istemek üzereydiler. Bu arada da bir yuva yağmur yağmaya başlamıştı. Ama esas fırtına batıda patlamıştı. Aradıkları adres Hördestigen'deydi. Posta kodu bir yuva aitti ama bulamamışlardı. Wallander postaneye giderek bir kez daha kodu kontrol etmişti. Hans Logard'ın posta kutusu yoktu ya da en azından Biyuv'da değildi. Sonunda bu adresin sahte olduğunu düşünmeye başlamışlardı. İşte tam bu sırada da Wallander Biyuv'un merkezindeki bir ekmek fırınına girmiş, tarçınlı çörek alırken de tezgahın arkasındaki iki kadınla sohbet etmeye koyulmuştu. İçlerinden biri Wallander'in sorusunun yanıtını biliyordu. Aradıkları yer Biyuv'un kuzeyindeki bir çiftliğin adresiydi. Ama oraya nasıl gidileceğini bilmiyorlardı. Orada Hans Logard adında biri oturuyormuş dedi Wallander onlara. Acaba onu tanıyor musunuz? Kadınlar hafızalarını tazelemek isterlercesine birbirlerine baktılar. Aynı anda da hayır dercesine başlarını salladılar. Genç kızlığımda Hördestigen'de oturan uzak bir akrabamız vardı dedi zayıf olanı. Öldüğünde de tanımadığımız biri evini satın almıştı. Ama Hördestigen cadde değil, çiftliğin adı. Bundan eminim. Posta adresinin farklı olması gerek. Wallander kadına çiftliğe giden yolların bir krokisini çizmesini rica etti. Kadın paket kağıtlarından birini yırtarak yolu çizdi. Siyösten bu arada arabada Wallander'i bekliyordu. Saat 6 olmuştu. Bir yuvdan çıkarak Höganas'a doğru yola koyuldular. Wallander paket kağıdına bakarak Siyösten'e yolu tarif ediyordu. Çiftlik evlerinin seyrekleştiği bir yere geldiler ve burada ilk yanlışlarını yaparak saptılar. Kayın ağaçlarıyla dolu çok güzel bir alana gelmişlerdi ama aradıkları yerle bir ilgisi yoktu. Wallander Siyösten'e geri dönmesini söyledi. Ana yola çıktıklarında her şeye yeniden başladılar. Soldaki ikinci sokağa saptılar, sonra ilk sağa. Hemen sonra da yeniden sola saptılar. Yol bir tarlanın ortasında bitiyordu. Wallander içinden küfrederek arabadan inip çevresine bakındı. Fırındaki kadınlar bir kilise kulesi göreceklerini söylediğinden kuleyi aradı. Çaresizlikle tarlanın ortasında çevresine bakınırken kendini yolunu yitirmiş fener arayan bir denizciye benzetti. Kilise kulesinin sivri tepesi birden gözüne ilişti. Arabaya dönerek Siyösten'e bu kez doğru yolu tarif etti ve sonunda çiftliği buldular. Eski bir çiftlik olan Hördestigen, Arne Karlman'ın çiftliğine çok benziyordu. Çevresinde başka çiftlik yoktu. Uzun ve görkemli kayın ağaçlarıyla çevriliydi. Yol çiftlik evinin önünde bitiyordu. Wallander evin önünde posta kutusu olmadığını gördü. Bu adrese postacı gelmiyor diye geçirdiği içinden. Kendisine gelen posta mutlaka başka bir yere teslim ediliyor olmalı. Siyösten arabadan inerken Wallander onu durdurdu. Bizi neyin beklediğini biliyor muyuz? Kim bu Hans Logard? Yani tehlikeli biri mi demek istiyorsun? Onun Liljegren'i öldürüp öldürmediğini bilmiyoruz diye karşılık verdi Wallander. Ya da diğerlerine. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Siyösten'in yanıtı Wallander'i çok şaşırttı. Bagajda bir tüfek ve mermi de var. Sen onu al, ben de tabancamı alırım. Biliyorum, kurallara aykırı dedi gülümseyerek Siyösten. Oturduğu koltuğun altına elini uzatarak tabancasını aldı. Ama kuralları izleyecek olursan polisin eğitimli köpekleri bile kullanmaması gerekiyor. Tüfeği boş ver dedi Wallander. Tabancan ruhsatlı mı? Elbette ruhsattı, ne sanıyordun? Arabadan indiler, Siyos'ten tabancasını ceketinin cebine attı. Kıpırdamadan durup çevrelerine kulak verdiler. Uzaklarda bir yerde gök gürlüyordu. Çevrelerinde ise yoğun bir sessizlik hüküm sürüyordu. Etrafta ne bir araba ne de bir canlı vardı. Tüm çiftlik terk edilmiş gibi duruyordu. L şeklindeki eve doğru yaklaştılar. Evin üçüncü kanadı yanmış olmalı dedi Siyos'tan ya da yıkılmış. Ama yine de güzel bir ev, hem de bakımlı. Tıpkı tekne gibi. Wallander kapıya yaklaşarak zili çaldı. Kapı açılmadı. Kapıya vurdu. Yine açılmayınca bu kez daha sert bir şekilde vurdu. Açılmadı. Pencerelerden birine yaklaşarak içeriye baktı. Bu arada Siyos'tan Wallander'in biraz gerisinde eli ceketinin cebinde duruyordu. Wallander onun silaha bu denli yakın olmasından hoşnut değildi. Evin çevresini dolaştılar. Yaşam belirtisi burada da yoktu. Wallander dalgın bir şekilde durdu. Pencerelerle kapılarda alarm sistemi olduğunu belirten küçük etiketler var dedi Siyos'tan. Ama polisin buraya gelmesi hiç de kolay değil. Onlar gelinceye kadar rahatlıkla içeri girip etrafa bakabiliriz. ''Buraya uymayan bir şey var.'' dedi Wallander, Siyos'ten'in sözlerini duymamışçasına. ''Ne?'' ''Bilmiyorum.'' Evin arka tarafına gittiler. Buradaki kapıda büyük bir kilit vardı. Pencerelerden içerisinin eşyayla dolu olduğu görülüyordu. Siyos'ten huzursuz olmuştu. ''Burada kimse yok. Çiftliği gözetim altına almalıyız.'' 40. Ayrımın Sonu Sayfa 527.